her türlü ihtişamın zirvesinde, dünyanın kendisini muhteşem Süleyman sıfatıyla yad ettiği
Kanuni Sultan Süleyman Han.
1495-1566.
Kanuni Sultan Süleyman Han, Osmanlı sultanlarının 10.sudur. 1495'te Trabzon'da doğdu. Süleyman ismi kendisine Kur'an-ı Kerim'den tefeül olunarak verildi. Adını Neml suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Hazreti Süleyman aleyhisselamın isminden aldı. Sanki bu isim daha o anda Şehzade Süleyman'a lütfedilecek olan dünya ve ukba saltanatlarını birleştiren bir ihtişamın müjdesini de beraberinde taşıyordu.
Babası kardeşlerini yenip tahtta rakipsiz bir hale gelince, genç şehzade, merkezi Manisa olan Saruhan Sancak Beyliği'ne gönderilmişti. Bu suretle devlet idaresindeki tecrübesi ikmal ettirilmiş oldu.
Diğer yandan annesi, zamanın velisi olan Sümbül Efendi'den oğlunun manevi eğitimiyle meşgul olmak üzere bir talebesini istemişti. O da Merkez Efendi'yi Manisa'ya tayin etmiş, bu suretle Kanuni, maneviyat aleminde ruhunu besleyecek ilk kaynağa ulaşmıştı.
Nasıl Şeyh Edebali, Osman Gazi'yi yoğurup cihan şümul bir imparatorluğun aynı zamanda manevi temeli olmaya hazırlamışsa, Merkez Efendi de Şehzade Süleyman'ı manen bir cihan imparatorluğunun dirayet ve liyakatli idareciliğine hazırladı. Onu manevi terbiyesi altında yetiştirdi.
Ona bütün muvaffakiyetlerin Allah'tan olduğu, kulun ancak bu lütuflara bir vasıtadan ibaret bulunduğu şuurunu verdi. Merkez Efendi, kendisine hayat boyu bir feyz pınarı oldu. Şehzade Süleyman da sultan olduktan sonra bu hizmete karşılık Merkez Efendi'ye Topkapı civarında bir dergah yaptırdı.
Kanuni Sultan Süleyman, 30 Eylül 1520'de genç yaşta tahta geçti. Babasının cenazesini Topkapı'da karşıladı. Fatih Camii'ne kadar cenazenin arkasında yürüdü. Yavuz Selim Han'ın temiz naaşı, cenaze namazını edadan sonra Fatih civarında Sultan Selim semtindeki kabrine defnedildi. Kanuni Mimarbaşı Ali Ağa'ya burada babasının adına bir cami ve türbe yapılması için talimat vermişti.
Kanuni babasından dünyanın en zengin, en güçlü ordusuna sahip bir miras devralmıştı. Kısa zamanda giriştiği fütuhatın büyüklüğü kadar idaresindeki dirayet ve faziletle de öyle temayüz etti ki hasmı olan Avrupalılar bile kendisini Muhteşem Süleyman lakabıyla anmaya mecbur kaldılar. Avrupalılar babası Yavuz Sultan Selim vefat edince Şehzade Süleyman'ın padişah olması üzerine Haçlı dünyasının genç ve tecrübesiz bir hasma muhatap olacağını düşünüp ümide kapılarak sevinmişler ve "Aslan öldü, yerine kuzu geldi," demişlerdi. Ancak çok geçmeden bu sevinç kendilerini müthiş bir hayal kırıklığına uğratmıştı.
O sırada devletin ihtişamı öyle göz kamaştırıcıydı ki, Barbaros Hayrettin Paşa, İslam Birliği düşüncesiyle maliki olduğu Kuzey Afrika'yı Osmanlı Devleti'ne hediye etti. Kanuni de buna mukabil ona devletin Kaptan-ı Deryalığını, Osmanlı Deniz Kuvvetleri Kumandanlığını verdi. Akdeniz kısa bir zamanda Osmanlı Gölü haline geldi.
Hint Okyanusu'na bile donanma gönderilerek oradaki Müslümanlara yardımda bulunuldu. Sudan ve Habeşistan'a seferler yapıldı. Hudutlar güneyde Orta Afrika'ya kadar uzandı. Kuzeyde Kırım Hanları Moskova'ya kadar ilerlediler. 1548'de Tebriz dördüncü defa geri alındı. Böylece doğudaki hudut Hazar Denizi'ne dayanmış oldu.
Barbaros Hayrettin Paşa'nın koca Cezayir'de sultanlık yapabilecek bir imkandan feragat edip de oraları Osmanlı'ya ilhakı her türlü takdirin üzerindedir. Bu, ondaki ruhi kemalle birlikte İslam birliği fikrinin ve halifeye bağlılığının kuvvetini ortaya koymaktadır.
Onun bu müstesna davranışını gerçekleştirmesinde amil olan müessirse, sahip olduğu son derece yüksek maneviyatıdır. Onun bu üstün maneviyat istikametinde hareket ettiğini, görmüş olduğu şu rüya ne güzel sergilemektedir. Barbaros Hayrettin Paşa nakleder ki,
rüyamda bir zat gelerek elime bir rika verdi ve ''Ya Hayrettin, bunu devletli hünkârımız Sultan Süleyman Han'a takdim et.'' deyip gözden kayboldu. Ben de rikayı açıp baktım. Gördüm ki beyaz kağıt üzerine yeşil bir hatla ''Ey Resulüm, mümin kullarıma müjdele ki yardım ancak Allah'tandır ve fetih yakındır.'' ayeti celilesi yazılıydı. Okudum, yüzüme ve gözüme sürdüm. Sonra da ''Ya İlahel Alemin, sana hamdü senalar olsun.'' diyerek uyandım.
Bu şekilde manevi olarak da ilahi teyide mazhar olan Kanuni Sultan Süleyman Han, uzun ömrünü insanlığı huzur ve saadete eriştirmek için harcadı. Birçok zalim kralın zulmü altında inleyen insanları kurtararak, onlara İslam'ın eşsiz merhamet, şefkat ve adaletini tattırdı. Her yerde, hususiyle İslam memleketlerinde onun adı hayır ve hürmetle yad edilir oldu.
Emsalsiz adalet ve doğruluğu sebebiyle halk arasında riayet edilmesi gereken söz ve vaatlere Ahdi Süleymani, Süleyman sözü ifadesi bir darb-ı mesel haline geldi.
Onun devrinde muhteşem Osmanlı ordusunun önüne hiçbir düşman kuvveti çıkmaya cesaret edememekteydi. Hatta umumiyetle bütün Avrupa'yı kendi etrafında toparlamayı başarmış bulunan Charles'ken bile Kanuni'nin karşısına çıkmaktan son derece çekinmekteydi. Üzerine yapılan Sefer-i Hümayunlarda köşe bucak kaçmaktan başka bir şey yapmıyordu. Çünkü adeta bir musiki ahenginde harbeden Osmanlı ordusuna karşı koymak, bütün Avrupa'nın Ren kıyılarına kadar kaybı demekti. Dolayısıyla Charles'ken her şeye rağmen kesin bir mağlubiyeti kabullenmek istemediği için aczini gizlemiyor, sürekli olarak Osmanlı ordusundan kaçıyordu.
Yine de Osmanlı karşısında hiçbir muvaffakiyet elde edememiş olmasına son derece hayıflanan Charles'ken bir defasında ani bir baskınla Cezayir'i almak istedi. Ancak Cezayir'de Barbaros'a vekalet eden manevi oğlu Hasan Paşa'nın güçlü mukavemeti, sert hücumu ve Müslümanlardan yana tecelli eden ilahi yardım sebebiyle perişan bir mağlubiyete uğradı. Hatta açlıktan çok sevdiği meşhur atını yemek zorunda kaldı. Nihayet bir gemiye atlayarak canını zor kurtarabildi. Bütün bu olanlar üzerine hırsından ne yapacağını şaşıran Charles'ken, deli divaneye dönmüş bir vaziyette başındaki tacı çıkarıp denize fırlattı ve şöyle haykırdı.
''Hadi git başımdan ey zavallı oyuncak. Git de bari benden daha talihli bir hükümdarın başına geç.''
Diğer taraftan Papa'nın topladığı 100.000 kişilik bir Haçlı ordusu da peşte önlerinde benzer bir akıbeti yaşamaktaydı. Zira bu kalabalık Haçlı ordusu, karşılarındaki kaleyi muhafaza eden 8.000 Osmanlı muhafız kuvveti karşısında varlık gösterememişti. Nihayet, Akıncıların yaptığı şiddetli bir hücumda Haçlı ordusunun yarıya yakını imha edildi diğerleri de dağıtıldı. Böylece ona karşı birle büyük bir galibiyet elde edildi. Şair bunun sevinç ve heyecanını şöyle dile getirmiştir.
Her busesi gül yüzlü bir afettik ilale, girdik zaferin koynuna, kandık o visale. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.
Kişilik mehter takımı ve diğer teşkilatıyla müthiş bir ihtişam tablosu sergileyen Kanuni ordusu o kadar disiplinli ve mükemmeldi ki tarihçiler bu manzarayı şöyle teşbih ederler.
Ordudaki nizam o derece kusursuzdu ki bir tavuğun yumurtası kırılmaz ve bir horozun şikayetine rastlanmazdı.
İşte bu ordu ile Kanuni babasından devraldığı 6 milyon 557 bin kilometre karelik vatan toprağını 14 milyon 893 bin kilometre kareye ulaştırdı. Hudutlar kıta ve okyanuslarla çizilir oldu. Nice namdar krallar dahi Osmanlı karşısında acziyetten başka bir şey yapamıyorlardı.
İspanya kralı Kanuni'nin kaptanı deryası Barbaros Hayrettin Paşa'nın fetih hamlelerinden nefes alamayıp, Müslüman beldelerinde istediği zulmü icra edemeyince, buna karşılık kuru bir cesaretle Anadolu topraklarına doğru intikam seferine karar vermişti.
O sıralarda Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Avrupa içlerinde bulunması da kendisini bu hususta bir hayli heveslendirmişti. Ancak durumu öğrenen Alman İmparatoru Ferdinand, hem İspanya kralının gerçekleri görerek hareket etmesi, hem de Kanuni'ye karşı kendisine bir müttefik bulabilmek gayesiyle ona Osmanlı hakkında büyük itiraflarla dolu şu mektubu yazmak zorunda kaldı.
Kardeşim İspanya kralı, duydum ki Osmanlılar Avrupa seferindeyken sen de bu fırsattan istifadeyle Anadolu'ya sefere çıkacakmışsın. Doğrusu bu hareketi yerinde ve isabetli bulmadım. Zira ben hayatım boyunca bizlerden birinin Anadolu'ya sefer yaparak, orada bir kaleyi veya herhangi bir yeri fethederek ellerinde tutabildiklerini görmedim. Bir müddet elde tutabilenler de daima Türkler tarafından tekrar geriye alınmışlardır. Anadolu bir tarafa, bizim memleketimizde fethettikleri yerleri bile geri alamıyoruz. Bir düşün. Nice yıldır hangi kaleyi aldık da elimizde tutabildik? Hangi şehri veya kasabayı ele geçirdik de tekrar geri vermedik? Bilesin ki senin memleketinden çok uzak yerlerde böyle maceralara atılman doğrusu boş işlerdir. Yine bilesin ki padişah ve askerleri yerlerinde yok diye Anadolu'ya sefere çıkman, kükremiş bir aslanın açık ağzına elini koyman demektir ki, böyle bir durumda bir daha elini onun ağzından asla koparamazsın. Gel sen bu işten vazgeç. Gel bana yardım et. Eğer bana yardım etmezsen benim ömrüm tamamlanmış ve işim bitmiş olur. Bu da sıranın size gelmesi demektir.
Görüldüğü gibi Kanuni devri, samimane inanan ve rızayı ilahiyi yürekten dileyen insanlara Allah'ın yardımının şanlar ve zaferler yağmuru halinde tezahür ettiği gerçeğinin bir örneğidir. Öyle ki krallar Kanuni'nin valileri hükmündeydi.
Bunlardan biri olan Fransa Kralı Francesco, Alman İmparatoru Charles Quint'le yaptığı bir harpte esir düşmüştü. Bunun üzerine annesi Kanuni'ye bir elçi gönderdi. Elçi Francesco'nun annesinin mektubunu takdim etti. Annesi oğlunu kurtarması için yalvarıyordu. Kanuni'ye padişahlar padişahı diye hitap ediyordu. Kanuni ise Fransuva'ya yazdığı cevabi mektubunda "Ben ki" diye başlayarak uzun uzun hakimi bulunduğu ülkeleri sayıyordu.
Bu beyanından sonra kralların başlarına böyle bir hadise gelmesinin tabii olduğunu söyleyerek onu teselli ediyordu.
"Ben ki Azerbaycan'ın, Anadolu'nun, Rumeli'nin, Balkanların, Karaman'ın, Irak'ın, Arabistan'ın, Mısır'ın, karaların ve denizlerin sultanı Yavuz Sultan Selim Hanoğlu Sultan Süleyman Han'ım. Sen ki Fransa eyaletinin valisi Francesco'sun."
Kanuni'nin cevabi mektupta "Ben karaların ve denizlerin hakanıyım" demesi, iman gücünün ve kudretinin cihana karşı haykırılışı demekti. Öyle ki bu güçlü sada Kanuni devrinde hiç kesilmedi. Nitekim o devirde bir ara Fransa'da dans denilen rezalet yeni yeni ortaya çıkmaya başladığında bunu duyan Kanuni, derhal Fransa kralına şu talimatı göndermiştir.
"İşittim ki memleketinizde kadın ve erkeklerin dans adı altında birbirlerine sarılmak suretiyle halk önünde ahlak ve hayaya mugayir davrandıkları süfli bir eğlence icat edilmiş. Bu rezaletin hem hudud olmamız dolayısıyla memleketime sirayeti ihtimali vardır. Bu itibarla Name-i Humayun'um elinize ulaşır ulaşmaz derhal bu rezalete son verile. Aksi halde bizzat gelip o rezaleti kaldırmaya elbette muktedirim."
Tarihçi Hammer, bu mektup üzerine Fransa'da dansın tam 100 yıl yasaklandığını kaydetmektedir. Bu devir, bütün bir cemiyet fertlerinin asalet, ciddiyet ve iman vecdiyle coşkun çağlayanlar halinde görüldüğü bir devirdi. Bu devirde imanın heybet ve heyecanıyla bu şaha kalkış, yalnız Kanuni'de değil, devletin bütün müesseselerinde ve hatta en küçük rütbedeki ferdinde bile görülmekteydi.
Preveze zaferinin müjdesini dört nala at üzerinde getiren Levent, Topkapı Sarayı'na girince atının dizginini çekmesiyle at bir müddet iki ayak üzerinde dönmüştü. Bu manzarayı seyreden Kanuni'nin Levent'e
"Ne azgın bir küheylanla gelmişsin"
demesi üzerine Levent'in
"Hünkârım, Akdeniz azgın bir küheylandı. Biz onu bile uslandırdık"
cevabını vermesi, iman gücüyle şahlanıştan doğan itimad-ı nefsin bir tezahürüydü. Padişahtan bir ere kadar hep aynı duyuş ve aynı kalp atışı vardı.
Bugüne kadar sanatta erişilmezliğini muhafaza eden Süleymaniye ile Mimar Sinan, mükemmel şiirleriyle Baki ve Fuzuli, cihana ışık tutan fetvalarıyla Kemal Paşazade ve Ebu Suud Efendi, gönülleri ulvi bir aleme yönlendiren Sümbül Efendi, Merkez Efendi ve Yahya Efendi, İslam Birliği için Kuzey Afrika hükümranlığından feragat eden Osmanlı Kaptanı Deryası olarak Akdeniz'i göl haline çeviren Barbaros Hayrettin Paşa, o devirde çizdiği dünya haritasıyla keşfolunmamış yerleri dahi gösteren Piri Reis, aslen papaz yetiştirmekle meşhur bir aileden geldiği halde, İslam vecdinde eriyip kemale ulaşarak, devletin cihan çapındaki padişahları ayarında idari dirayet ve liyakat göstermiş olan Sokullu, imparatorluğu kemal noktasına getiren azametli bir oluşun devasa şahsiyetleridir.
Sadrazam Sokullu'nun Don ve Volga nehirlerini birleştirerek, bu sayede devletin donanmasını Hazar denizine taşıyıp Orta Asya'ya ulaşmaya kalkışması, o devirde hayallere bile sığmayacak bir büyük düşüncenin tezahürüydü. Sanki bugünkü Orta Asya Müslümanlarının sahipsizliği ve perişanlığı, yüz yıllar ötesinden teşhis ve tespit ediliyordu.
Bugün dahi tarih ilminin çözemediği hadiselerden biri de Piri Reis'in dünya haritasıdır. Bu haritada Grönland adası aslına uygun üç parça olarak gösterilmektedir. Bu gerçek ancak insanoğlunun aya ayak basmasıyla tespit edilmiş bir hakikattir. Bu haritanın çizilişi ilmi bir kabiliyetle kalbi bir keşfin müşterek mahsulünden başka bir şey olamaz. Bu misaller o devrin rical seviyesini göstermeye kafidir.
Kanuni Sultan Süleyman'a izafe edilen Kanuni lakabı, devri icabı lüzumlu hükümleri İslam hukuku dahilinde derleyip toparlayarak, kanun mecmuaları halinde tanzim ettirmesinden ileri gelmektedir.
Bu Kanunname-i Ali Osman, devrin allame ve müftiüs sekaleyni, insanlara ve cinlere fetva vereni olan Kemal Paşazade ve Ebu Suud Efendilerin başkanlığında telif edilmiştir. Bu suretle ortaya çıkan kanunnamelerin muhtevası tamamen şer'i hükümlere uygundur.
Hak ve adalet, hudutları Hazar'dan Orta Avrupa'ya, Hint Okyanusu'ndan Ukrayna'ya kadar uzanan bir İslam Devleti Aliyesi'nin hukuku olarak, zamanın icablarına göre öylesine dakik bir surette gerçekleştiriliyordu ki, Engizisyon mahkemelerinin korkunç zulümlerinden kaçanlar Osmanlı ülkesine sığınıyorlardı.
Dünya dönüyor dediği için Galileo, ölümden kurtuluş çaresi olarak ilmi kanaatini lafzan terk ederken, Osmanlı'da gayrimüslimlerin bile Vediatullah yani Allah'ın devlete emaneti olarak kabul olunduğu yüce görüşe hakim bulunuyordu.
Hatta Lehistan'da Osmanlı atları Vistül nehrinden su içmedikçe bu ülkenin hürriyet ve istiklale kavuşamayacağı sözü bir darb-ı mesel haline gelmişti.
Gerçekten Lehistan yani Polonya tarihte üç defa istiklaline kavuşmuştur ki bu da Türk atlarının Vistül nehrinden su içtiği zamanlarda olmuştur.
Nail oldukları adalet sebebiyle Hristiyan tebanın devlete bağlılığını gösteren şu misal ibretlidir.
Kanuni'nin bir Macaristan seferinde bazı Macarlar, Alman İmparatoru menfaati istikametinde sultanı zehirlemek istediler. Sultanın hususi aşçısı Ermeni Manuk'u Hristiyanlık adına kandırmaya çalıştılar.
Ancak Ermeni aşçı, adaletine ve insani duygularına hayran kaldığı Kanuni için yapılan bu çirkin teklifi, büyük bir sadakat örneği göstererek şiddetle reddetti.
Bu misallerden kolayca anlaşılacağı gibi Kanuni, yalnız Müslüman tebasının değil, Hristiyan tebanın da sevgi ve bağlılığını kazanmış ulu bir sultandı.
İspanya'daki Endülüs Müslümanları, onun zamanında da Hristiyanların kanlı zulmünden kurtarılıp Kuzey Afrika'ya taşınmaya devam etmiştir.
Osmanlı'da hiç kimseye liyakat ve istihkakı olmayan bir imtiyaz hakkı verilmez. Herkes mevkiini kafasının ve bileğinin hakkıyla kazanırdı. Akıllı baba vezir, akılsız oğlu çöpçü olabilirdi. Köle dahi gösterdiği muvaffakiyet ve sadakat mesabesinde sadrazamlığa kadar yükselebilirdi. Osmanlı şehzadeleri büyük bir dikkat ve liyakatle devrin en üstün alim şahsiyetlerinin terbiyesi altında yetiştirilirdi.
saray oraya yeni giren bir çıraktan padişaha kadar herkes için bir mektep vazifesi görürdü. Herhangi bir memuriyet tayininde zenginlik, fakirlik, dostluk ve ahbaplık gözetilmez. Liyakat ön plana alınırdı. Zamanın Avusturya sefiri Busbek bu hakikati şöyle dile getirir.
Osmanlı'da herkes mevki ve ikbalinin banisidir. Türkler meziyetin ırsiyet yoluyla intikal ettiğine inanmazlar. Namussuz, tembel olanlar hiçbir zaman yükselemezler. Hor ve hakir olarak kenarda kalırlar. Hatta İngiliz kralı Henry, anında ve adil karar verebilen Osmanlı adliyesini gönderdiği bir heyetle inceletmiş, kendi memleketinde bu tatbikleri örnek alma yoluna gitmiştir.